Ayrım 85, açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları, Taha Akyol, Sefa Kaplan, sayfa 722. Kılıç Ali Bey, Gaziantep, hakkımızı istiyoruz. Dipnot, Kılıç Ali, Ali Kılıç. 1890-1971 yılları arasında yaşamış asker ve siyasetçi, 1920-1938 arasında Gaziantep milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Kılıç Ali, İstiklal Mahkemelerinin ünlü üyeleri arasındadır. Atatürk'ün en yakın arkadaş çevresi içinde yer alan Kılıç Ali, Atatürk'le ilgili hatıraların yanı sıra İstiklal Mahkemesi yıllarını da anlatmıştır. Niyazi Bey devamlı. Efendiler, milliyet esasına hürmet istiyoruz. Bu esas ki bilhassa son zamanlarda hudutların tayin ve tespitinde genel prensip olarak kabul edilmiştir. Bu esas ki bizzat Fransızların milli davalarında dayanakları olmuştur. Şu noktayı da ilave edeyim ki, 25 Mart 1921'de Fransız parlamentosunda Yukarı Silezya meselesi münakaşa edilirken başvekil Monsieur Brian Etnik, yani ırki bakış açısına dayanmış ve Yukarı Silezya'nın Lehistan hududuna yakın ve Leh ekseriyetiyle meskun bir mıntıka olmasını kaderinin tayininde en mühim bir delil, argüman olarak göstermiştir. Biz bunu kendimize tatbik edelim. Bir memleket tasavvur ediniz ki doğrudan doğruya ana vatana bağlıdır. Büyük Türk kütlesine bağlıdır. Türklerle meskundur. Onun için başka kader olamaz. Alkışlar. Efendiler, burada bulunan kardeşlerimiz ırkımın en asil ve en necip kısmıdır. Antakya ve havalisinde bulunan kardeşlerimiz tıpkı Anadolu Türkleri gibi Osmanlı Devleti kurulmadan evvel orada yerleşmişler, orada şanlı ve milli hükümetler kurmuşlardır. Burada yaşayan Antakya, Beylan ve havalisinde yaşayan Türkler, Selçukiler, Atabeyler zamanında Mısır Sultanlığı devrinde büyük bir kuvvet ve kudret göstermişlerdir. Nitekim Mardin'de Artukiler, yani Artukoğulları ve Musul'da Atabey Hanedanı, yani Türk aileleri uzun müddet hükümran olmuşlardır. Arkadaşlar, Musul meselesi üzerinde fazla durmayacağım. Bununla birlikte anlaşmanın 3. maddesinin 2. fıkrasını aynen kabul edemem. Çünkü bir devlet esas menfaatlerine, vatanın bir kısmının kaderine yönelik bir hususu cemiyeti akvamın hakemliğine havale eyleyemez. Ancak ve ancak Musul meselesinin milli hedeflerimize uygun surette çözümleneceğini ümit ettiğimden dolayı şimdiden söz konusu eylemiyorum. İskenderun ve havadisi Türkleri Selçukiler zamanında Haçlıların istilasına karşı şiddetle kahramanca müdafaada bulunmuşlardır. Antakya Beyi Yağı Basan bin Muhammed Et-Türkmani'nin yiğitliği, kahramanlığı bütün tarihlerde zikredilir. Bunlar Mısır Türkmen Hanedanı'nın çökmesi üzerine yabancı bir idareyi kabul etmeyerek Gündüz oğullarının, Uzer oğullarının, Ramazan oğullarının, özetle milli hanedanlarının idaresi altında milli devletler kurmuşlar, Mısır Sultanlığı'na karşı müthiş mücadelelere girişmişler, büyük zaferler kazanmışlardı. Mısır'ın resmi tarihleri buna şahittir. Bu Türkler bu havalide kurulmuş her Türk devletinin hazır kuvveti olmuşlardır. Arkadaşlar, burada bulunan asil kardeşlerimiz vaktaki Osmanlı Devleti'nin genişlediğini gördüler. Tıpkı Anadolu Türkleri gibi, hepimiz gibi asırlarca evvel arzularıyla, öz iradeleriyle, samimi vicdanlarıyla bu camiaya dahil oldular ve istiklal aşklarını bu camia içinde dindirdiler. Büsbütün ilmi bir konferansa zemin olacak araştırmalara girişmeksizin eski hakani kayıtlarına dayanarak şu noktayı arz edeyim ki, Bura Türkleri, Oğuz Türklerinin en asil, en necip boylarına mensupturlar. Bayatlar, Bayındırlar, Beydilliler, Kırıklar, Eymirliler, Büktüzler, İyballular, Uzarlar, Çoğunlar, Cihan Şahbeyliler ve diğer Türk kabileleri bu havadi Türklerinin temelini teşkil etmişlerdir. Yani Bura Türkleri eski bir unsurdur. Halis Türk boylarından neşet etmişlerdir. Eski kavimlerin zamanla Türklüğe dönmüş kalıntıları olmaları ihtimali katiyen söz konusu değildir. Arkadaşlar, bugün kaderi söz konusu olan kardeşlerimiz işte bunlardır. Sonra efendiler, bilir misiniz onlar ne büyük bir Türk kültürünü temsil ederler. Türkçenin en halis kelimelerini bulmak ister misiniz? Atasözlerini, darbı mesellerini toplamak ister misiniz? Türk toplum yapısına dair malumat edinmek ister misiniz? İşte gidiniz efendiler, size iyi bir araştırma sahası. Bir misal ile arz edeyim. Biliyorsunuz ki buralar Araplarla komşudur. Ve yine biliyorsunuz ki Araplarda büyük bir temsil kuvveti vardır. Ve bu temsile hizmet eden özel bir itikat da vardır. Bütün bunlara karşı Arap'ın Suriye'yi, Filistin'i, Irak'ı, Mısır'ı, Trablus'u, Tunus'u temsil ettiğini gördüğümüz halde sizin bu havalideki ırktaşlarınız Osmanlı Devleti'nden evvel bile oralarda Araplarla komşu olmuşlar ve hiçbir şeylerini kaybetmemişlerdir. Bundan böyle de kaybetmeyeceklerdir inşallah sesleri. Efendiler, bir toprağın bir millete aidiyetinde en büyük alamet nedir? Şüphesiz ki o memleketi, o araziyi teşkil eden dağların, tepelerin yani coğrafi yerlerin isimleridir. O havalinin haritasını açınca göreceksiniz ki bütün dağların, derelerin, tepelerin, köylerin isimleri hep Türkçedir, halis Türkçedir. Bu arz ettiğim husus güneyde Deve Deresi'nden başlar, aralıksız devam eder. Sonra buradaki kardeşlerimiz milli tarihlerimize çok kıymetli adamlar yetiştirmişlerdir. İsimlerinin sayılması uzun gelecek alimler, şairler, edipler, vezirler ve çok yüksek askerler yetiştirmiştir. Son muharebelerde Galicia'da demir-çelik unvanını alan 79. Alay Antakya ve Havalisi'nin alayıdır. Bravo sesleri, alkışlar. Buradaki kardeşlerimiz o büyük imparatorluk devrindeki o geniş sınırlarını korumuşlar, o tarihi ve şanlı cenklerde buralardan çıkan ne kadar atsız yiğitler, aslanlar, atalarımızla beraber can vermişler, kan dökmüşler. Sonra efendiler, bunlar başkalarından geçiren insanlar değildir, bizzat topraklarının sahibidirler. O havalide bulunan tek tük ekalliyetler ehemmiyet itibariyle Anadolu'nun sair kısımlarında bulunan ekalliyetlerden hiç farklı değildir. Onlar umumiyetle toprak sahibi değildir. Son zamanda gelmiş olan para karşılığı çalışan insanlardan ibarettir. Efendi, toprak sahibi, üretici ve tüketici Türklerdir. Ve bura Türkleri hiç tereddüt etmeksizin itiraf edeyim ki, çoklarımızdan, çok vatandaşlarımızdan daha üretici ve daha büyük üretim kudretine sahiptir. Efendiler, ben Suriye'de Akkar Dağları'nda Trablus-Şam sancağında bulunan Türklerden bahsetmiyorum. Filistin'de sakin ufacık Türk kolonilerinden bahsetmiyorum. Ben bu surette şuraya buraya iktisadiyat itibarıyla bağlı serpilmiş ırki adacıklardan bahsetmiyorum. Ben doğrudan doğruya Türkiye'ye bağlı, lisan itibarıyla bağlı, kültür ve tarih itibarıyla bağlı, iktisadiyat itibarıyla, coğrafya itibarıyla bağlı, tabiat itibarıyla bağlı olan ve arada hiçbir fasıla mevcut olmayan ve asıl Arap ekseriyetiyle meskun memleketlerden, dereler, dağlar, nehirler, özetle tabii sınırlarla ayrılmış bulunan Türk kıtasından bahsediyorum. Hükmünüzü ona göre veriniz. Efendiler, bu davayı ilk defa ileri sürmüyoruz. Ne zamanki mütareke ilan edildi, işgaller, haksız işgaller başladı. Bugünden itibaren diğer mağdur kardeşlerimiz gibi, memleketimiz gibi, buradaki kardeşlerimizle, yurtlarımızla daima iddiamıza zemin oldu. Onlar davalarının yalnız siyasiler tarafından müdafasına bel bağlamadılar. Milli cihata bizzat iştirak ettiler. Diğer hemşerilerimiz gibi yurdumuzun diğer kısımlarında olan kardeşlerimiz gibi çalıştılar. Sivas Kongresi teşekkül ettiği zaman oradan gelen telgraflardan Sivas Kongresi'nde bulunan zevat elbette haberdardırlar. Hangi gün olmuştur ki, hangi milli vazife, milli dava olmuştur ki ona girişmemiş olsunlar, bu davaya iştirak etmemiş olsunlar, milli dava için çalışmamış olsunlar. Çalıştılar, azimle, imanla çalıştılar, çabaladılar, uğraştılar. Efendiler, kalplerinde hiçbir millete özel kin beslemeyerek yalnız hakimiyetleri, istiklalleri, milliyetleri için çalıştılar. Orada cereyan etmiş olan hadiseleri burada hikaye etmek bizi çok işgal eder. Yalnız şurasını zikredeyim ki, kadınlar da çocuklar da kocalarıyla babalarıyla beraber uğraştılar. İhtiyarlar, kadınlar ve çocuklar silah, cephane, su taşıdılar, erzak yetiştirdiler, yaralılara baktılar. Bütün Adana, Maraş, Antep havalisinde hal böyleydi. Eli silah tutan hatta çocuklar, hatta kadınlar vazife başına koştular. Sırf dinlerini, yurtlarını muhafaza için çalıştılar. Yurt aşkını canlı bir surette hallettiler. Davamız, tekrar ediyorum, yeni değildir. Burada bulunan zevat da bilir, hariçte bulunan zevat da bilir, ecnebiler de bilir. Londra konferansı toplandığında, evet, bu havalide bulunan kardeşlerimiz iddialarımızın başlıca konusunu teşkil etti. Günlerce uğraştık, günlerce çalıştık. Bendeniz de oradaydım. St. James Sarayı'nda bir oturum sonrasında çay ziyafetinde Monsieur Brian ile görüşüyorduk. Yanımızda Zekai Bey ve Yunus Nadi Bey de bulunuyordu. O koca başıyla, o kısa vücuduyla, filozof haliyle, yüksek zekasıyla, sempatik simasıyla bize Monsieur Brian ne dedi? Hayatımda en büyük duyduğum saadet zevki budur. Buralardan bahsederken, Antep'ten, Adana'dan, Antakya'dan, İskenderun'dan bahsederken Fransız başvekili dedi ki, bütün Türkleri size bırakacağız. Türklerin kalbinde bir yara kalmasını istemem. Efendiler, bilir misiniz bu müjde ne büyük bir saadet, ne büyük bir haz idi ki, başvekil ilave etti. Biz marşandaj, yani pazarlık yapacak değiliz. Uzun uzadıya pazarlığa girişecek değiliz. Bekir Sami Beyefendi'ye söyledim, yarın müzakere için birleşeceğiz. General Gurura da bulunacaktır. Fakat zannederim işe başkaları karıştı. Alman meselesinin halli de sebep oldu. Her neyse bizimle tamamıyla tam manasıyla marşandaja girişildi, pazarlığa girişildi. Avni Bey, Cebeli Bereket. Ne karışırsa karışsın, biz vazifemizi unutmayız. 400 bin Türk'ü ihmal edemeyiz. Niyazi Bey Mersin. 400 bin değil efendim. Bütün hududun güneyinde kalanları hesap edecek olursanız 600 bine çıkar. Bizzat bugün burada vazife yapan Kolonel Mujen şahittir. Londra'da kaç gün İskenderun Antakya için çırpındık. Nihayet bize Ankara Anlaşması'nı getirdiler. Bu anlaşmada İskenderun mıntıkası için bir özel idare taahhüt ediyorlardı. Burada Türkçeyi resmi lisanı olarak kabul ediyorlardı. Arkadaşlar hangi gündeydik? Tasavvur buyurunuz. İşte o günde Fransa hükümeti davamızın esas itibarıyla haklı olduğuna kani oldu. Bunu kabul etti. Ancak bu anlaşma milli amaçlarımızı asla tatmin etmiyordu. Fakat son dakikada Fransızlar bu anlaşmayı ya kabul ediniz veya reddediniz. Çünkü Monsieur Brian Paris'e hareket etti. Telgrafla malumat verecekler. Bugün parlamentoda izahat verecektir. Ya Türkler sulh taraftarıdır yahut değildir diyecektir dediler. Bu vaziyet karşısında baş delegemiz Bekir Sami Beyefendi anlaşmayı imza etti. Sonra Paris'e geldiğimizde kaç defalar Londra'dan itibaren başlayan protestoları tekrar ettik. Kaç defa Kolonel Mujen bu protestolara şahit oldu, vakıf oldu. Nihayet eğer yanılmıyorsam bir gün Monsieur Brian anlaşma imza edildi. Fakat madem ki Türkler bu kadar itiraz ediyorlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu anlaşma üzerine münakaşasını kabul ederim diye haber göndermişti. Lakin kağıt üzerinde bir şey vermemişlerdir. Bu hakikatleri bilelim ve yine bir hadiseyi arz edeyim. Paris'teyken Fransız mebuslarından ve ayağından büyük bir kısmı davet edilmişti. Birçok mebuslar bu meselede bizi haklı bulmuşlardı. Hatta mevcut mecliste olan Monsieur Bompard bile pek çok tenkitlerimizi kabul etmişti. Efendiler, daha birçok noktalar vardır ki izah-ı saadetimizin haricidir. Yalnız şunu tekrar edeyim, bu dava yeni değildir ve ebedidir. Arkadaşlar, Ankara Anlaşması müzakere edilirken bir hafta müzakere kesilmişti. Yusuf Kemal Beyefendi ve bazı muhterem zevat pekala bilirler. Bu ne içindi? Antakya ve İskenderun havalisinin milli sınırlarımız dahilinde bulunması konusu hakkındaki ısrarımızdan ortaya çıkmış değil miydi? Nihayet Paris'le yapılan haberleşme neticesinde esas teminat vermeyi kabul ettiler. Bu suretle Ankara Anlaşması'nın İskenderun hakkındaki maddesi değiştirilip düzeltilerek teyit edildi. Yani şu 7. madde meydana geldi. İskenderun mıntıkası için bir özel idare usulü tesis edilecektir. Zikredilen mıntıkanın Türk ırkından olan sakinleri, kültürlerinin gelişmesi için her türlü kolaylıktan faydalanacaklardır. Türk lisanı orada resmi mahiyete sahip olacaktır. Buna bağlı bir mektup ve bir de zabıtname vardır. Artık herkes buna vakıftır. Ankara Anlaşması'yla bir özel idare kabul edilmiştir. Bir kısım Fransız gazetelerinin de o zaman yazdığı gibi bu bir Türk milli muhtariyetidir. Resmi lisanı Türkçedir. Gerek Adana vilayetinin güneybatısındaki kısmı, gerek İskenderun ve Antakya mıntıkaları, gerekse Türk ırkıyla meskûn olan bütün mıntıka, umumiyetle Türk ırkından olan memurlar tarafından idare edilecektir. Türkler milli kültürlerinin gelişmesi için her türlü kolaylıktan faydalanacaklardır ve mektepler tesis edeceklerdir. Bu mıntıka Türklerine Türk bayrağını ihtiva eden özel bir bayrak kabul etmeleri yetkisi tanınmıştır. Bu Türklerin genel haftan istifadeleri esası kabul edilmiştir. Halbuki arkadaşlar, anlaşmanın imzalanmasından beri geçen 2 seneye yakın bir zamanda Posta ve Telgraf İdaresi'nden başka dairelerde Türkçe kullanılmamıştır. Bütün muamelat Arapça yapılıyor. Türk ekseriyetine sahip mıntıka Türk ırkından olan memurlar tarafından idare edilecekti. Halbuki Livan'ın idari şubelerinde Türk olmayan memurlar kullanılıyor. Türk memurlarından da ne yazık ki Türk vatanperverliği noktasında lekelenmiş olanlar hizmete dahil oluyor. Türkler milli kültürlerini geliştirmek için her türlü kolaylıktan faydalanacaklarken, Türklerin kültür cemiyetleri teşkili kötü gözle görülüyor. Türk bayrağını ihtiva eden özel bir bayrak seçiminde ahalinin yetkisi tanınmışken, Türk bayrağı bura Türklerinin yalnız kalplerinin ve evlerinin köşelerinde en büyük hürmetle saklanıyor. Genel haftan istifade ise yoktur. Şu halde Ankara Anlaşması'nın 7. maddesi ve ona bağlı hükümler tamamıyla tatbik edilmemiştir. Necip Bey Mardin, keza 13. madde de tatbik edilmemiştir. Niyazi Bey devamla. Anlaşmanın 13. maddesinde özetle kuzeyde sakin ahalinin güneyde kalan emlak ve arazisinde hukuku, meralardaki kullanım hakkı baki olacak ve genel olarak zirai mahsullerine dair teklifleri ve vergiyi ikamet ettikleri memlekette ödeyeceklerken, tatbikatta ne ahali hukukundan ne de hazine vergi ve tekliflerinden istifade edebilmiştir. Keza esir ve tutukluların iadesi hakkındaki 2. maddenin tatbikinde birçok zorluk çıkarılmıştır. Birçok kardeşlerimiz hala yurtlarına kavuşmamışlar, Beyrut'ta ve başka yerlerde oturmakta, hapishanelerde yatmaktadırlar. Tunalı Hilmi Bey, Zonguldak. Hala dağlarda sürünenleri hesaba katmıyorsunuz. Niyazi Bey devamla. Efendiler, biz yine 7. maddenin tatbikatına gelelim. Halis Türk mıntıkası nahiyeler Halep'e bağlanmıştır. Bayır, Bucak nahiyeleri Alevi devletine, İskenderun ve Antakya ise Halep'e ilhak olunmuştur. Arkadaşlar, açık söylüyorum, buradaki kardeşlerimiz idari muhtariyet şöyle dursun, siyasi ve şahsi hukuklarından bile emin değillerdir. Sözlerim yalnız emperyalistlere hitabedir. Yoksa Fransızlar gibi Alsas-Lorenleri için 40 küsur sene çırpınan bir milletin böyle düşüneceğine kani değilim. Nitekim büyük bir Fransız devlet adamının bize söylediği gibi, ismini söylemek istemiyorum, Fransa 40 milyondur, belki bunun 39 milyonu İskenderun'un nerede olduğunu bilmez. Efendiler, bu vaziyet karşısında bulunan ahali daima protestoda bulunmuştur. Ankara Anlaşması'nı büyük bir protesto ile karşılamışlardır. Bu protestoyu okuyacağım. Bu gayet hissi, gayet yüksek, gayet canlı bir lisan ile yazılmıştır. Bir sözle efendiler, oradaki kardeşlerimizin vaziyeti emin değildir. Ankara Anlaşması'nda söz konusu olan şekil ve teminat tatbik edilmemektedir. Halbuki anlaşmanın 14. maddesinde İmroz ve Bozcaada'nın sınırlı sayıdaki Hristiyanları için ne kadar kayıt ve şart koyduklarını gördünüz. Tunalı Hilmi Bey, Zonguldak. Bravo Niyazi! Niyazi Bey devamla. Özetle efendiler, fikrimi bu noktada izah ettim. Hududumuz tabii değildir. Tarafların münasebetleri için iyi bir şekilde çizilmiş değildir, milli değildir. Coğrafi değildir, iktisadi değildir. Hiç iktisadi şartlar göz önüne alınmamıştır. Hiç makul esaslara dayanmamaktadır. Bunu bizzat Fransızlar ve Fransız gazeteleri itiraf etmektedir. O halde bu kadar zaferlerden sonra ve bu kadar kardeşlerimiz kurtuluş ve saadet günlerini gördükten sonra bu suni hudut hala ve hala kalacak mıdır? Oradaki kardeşlerimiz öksüz bırakılacak mıdır? Biraz evvel Hariciye Encümeni mazbatasında Ankara Anlaşması'nın geçerli olduğuna dair bir mektup ve beyanname alındığı bildiriliyor. Birinci Lozan Konferansı hakkında neşredilen Sarı Kitap'ta görmüştüm. Bunu Musul müzakeresi esnasında 23 Ocak'ta Fransız delegeleri kendiliğinden teklif etmiştir. Özetle Monsieur Bompard, Suriye sınırının tekrar çizilmesi meselesinin tekrar söz konusu olacağını zannetmeyiz. Ankara Anlaşması'yla çizilmiştir, orada vardır. Konferans bu anlaşmanın mevcudiyetini tanır, senet kabul eder demiştir. O halde yeni ne vardır? Yalnız bir şey vardır. Antlaşmanın 16. maddesini tekrar gözden geçirelim. Türkiye iş bu anlaşmada açıkça yazılan sınırlar haricinde bulunan bütün arazi üzerinde ve bu araziye dair iş bu anlaşma ile üzerlerinde kendi hakimiyet hakkı tanınmış olan adalardan başka adalar üzerinde, ki bu arazi ve adaların kaderi ilgililer tarafından tayin edilmiş veya edilecektir, her ne mahiyette olursa olsun sahip olduğu bütün hukuk ve dayanaklarından feragat ettiğini beyan eyler denildikten sonra, İş bu maddenin hükümleri yakınlık münasebetiyle Türkiye ile sınırı olan memleketler arasında kararlaştırılmış veya kararlaştırılacak olan özel hükümleri de ihlal etmez diye bir fıkra konulmuştur. Arkadaşlar, bunun evveliyatı vardır. Biliyorsunuz ki 1. Lozan Konferansı'ndan sonra 16. madde ile 2 fıkra ilavesi teklif edilmişti. Birisi Adakale, diğeri de İskenderun mıntıkası hakkındaydı. Bu mıntıka için 1. Lozan Konferansı'ndan sonra hükümetçe 16. maddenin sonunda şu teklif edilmişti. Bu maddenin, yani 16. maddenin hükümleri 20 Ekim 1920 tarihli Ankara Anlaşması'nın 7. maddesiyle Fransız delegesinin zikredilen maddeyi aynı tarihte eklenen mektubuyla zikredilen anlaşmanın imza zabıtnamesi hükümlerine halel getirmeyecektir. Arkadaşlar, müzakerelerin neticesinde bu fıkra biraz evvel okuduğum fıkraya dönüşmüştür. Yani Ankara Anlaşması ve ekleriyle bu mıntıka için kabul edilen özel idare mukavele namesinin 16. maddesinin son fıkrasıyla sağlamlaştırılmıştır. Efendiler, Lozan konferanslarında mevcut anlaşmada bu mühim milli kitlemiz, bu kardeşlerimiz için yapılan şey ne yazık ki bundan ibarettir. Hükmünüzü ona göre veriniz. Arkadaşlar, bu anlaşma ile uğradığımız mülki, milli, iktisadi kayıpların önemini gösterdim. Güneyde kalan Türklerin tarihi, ırki, kültürel ve iktisadi vaziyetleri hakkında izahatta bulundum. Bu kardeşlerimizin iradelerini başlangıçtan beri sözle ve fiilen gösterdiklerini hikaye ettim. Bu büyük ve kıymetli milli kütlemizin kurtuluşu öteden beri davamızın esası olduğunu, Londra ve Ankara müzakereleri esnasında şiddetle iddia edildiğini ifade ettim. Bu müzakereler neticesinde asıl kaderinin daha sonraki anlaşma ile tayinine dair verilmiş bulunan asgari teminatı izah ettim. Ne yazık ki bu asgari teminatın bile tatbik olunmadığını gösterdim. Artık siz de benim gibi bu kardeşlerimizin selameti için, mülkümüzün büyük bir kısmının iktisadi kurtuluşu için, her türlü karışıklığın giderilmesi için, Güney hududunun milliyet esasına göre düzeltilmesi ve bu mıntıkanın milli hududumuz içine alınması halini zaruri gördünüz. Efendiler, sabrınızı suistimal etmekten korkarım. Söylenecek söz çoktur. Yalnız bu meseleye dair değildir. Trakya'ya, adalara, hazine-i hassanın hukukuna, tamirat vesaireye ait birçok söylenecek sözler vardır. Şimdi bunları açıklamak fazla olur. İcap ederse izahat veririm. Şimdi size o kardeşlerimizin Ankara Anlaşması'nın imzalanması üzerine çektiği bir telgrafnameyi okuyacağım. 85. ayrımın sonu. Sayfa 729.